İyi akşamlar hepinize sayın seyirciler. Bir Mukavemet TV programına hoş geldiniz diyelim bu bayram tatilinden sonra. Rehavet var etrafta ama bir yandan da şenlikler var biliyorsunuz. Çeşitli belediyeler şu anda şenlikler yapıyorlar, hidrelles şenlikleri ama biz şenliklerle falan fazla ilgilenmeyeceğiz. Biz daha sonra da göreceksiniz bu işin biraz politiğine, siyasetine de bakacağız. Ama öncelikle takvim biliyorsunuz çok yoğun. Takvimde acı günleri geçiriyoruz bugünlerde. Birincisi bildiğiniz gibi Fatsa Belediye Başkanı Terzi Fikri'nin de ölüm yıl dönümü. Aynı zamanda 3 fidanın kaybettiğimiz bir güne giriyoruz. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan. Aynı zamanda gene bugün Dersim zorla göç tertelesi anıldı. Tabii bunlar hep bizim için, bizim takvimimizde zor günlerimiz. Ama bir de işte dediğimiz gibi programın da isminden gördüğünüz gibi Hidrelles var. Hidrelles, baharı karşılamak, romanların baharı karşılamak istedikleri, baharı karşıladıkları bir gece. Dolayısıyla orada da umut var, dilekler var, arzular var. Çok önemli yani bu geçiş gerçekten baharın başladığı bir gece oluyor. Dolayısıyla insanlar da dileklerini bilhassa gül ağaçlarına bağlıyorlar ya da daha fazlakinsinde bize sevgili dostumuz Barış Hareketi'nden tanıdığım Savaşa Barış Gazetesi'nden aynı zamanda o çok emek verdi Barış, Türkiye'deki Barış konusuna. Sevgili Seyit Soydan hoş geldin
hoş diyorum. Teşekkür ederim.
Sayın izleyiciler, Seyit birazdan göreceksiniz linkini. 6 tane değil mi Seyit? 6 adet.
6 bölüm halinde.
6 bölüm halinde romanlarla ilgili, onların yaşamlarıyla ilgili diziler çekti ve bunları YouTube'da yayınlanıyor ve yüksek derecede izlenme şeyleri var, sayıları var. Dolayısıyla bunları da daha çoğaltmamız lazım. Ben hepsini izledim ama bu arada zaten bir programda da izlemiştim. Bu şeyin ismi de enteresan. Ben de insanım. Şimdi Seyit'e ilk sorumuzu soralım. Seyit, bu dizileri senin çekmendeki amaç neydi? Seni ne motive etti? Neler yaşadın? Neler gördün? Ve nasıl bunları gerçekleştirdin? Bu çok önemli bizim için. Evet, söz sende şimdi.
Evet. Belgesel benim için bir ilk deneyimdi. Çocukluğumdan beri okur yazar bir insanım. Öykü ve roman yazıyorum. Fakat bazı gerçekleri bütün çıplaklığıyla ortaya koymak için önemli bir araç olduğunu düşündüm belgeselin. Yani umutsuzluğun içinde umut yaratmak gibi bir şey oldu. Ve özellikle yakından tanıdığım romanların yaşamını başka bir yüzüyle daha içten, onların içinden anlatmak düşüncesi ağır bastı. Ve bunu yapmaya çalıştım. Belgeseli izleyen arkadaşlar bilirler ve göreceksiniz. Orada benim hiçbir sözüm yok. Tamamen yaşamın içindeki insanlar kendi hayat hikayelerini anlatıyorlar ve o yaşantılar bize romanların sadece çalgı çengiden ibaret olmadığını ve çok ağır şartlar altında bir yaşam mücadelesi verdiğini gösteriyor. Belgeselin başlama serüvenimi ilk şu dizelerle açıklamıştım. Yalımları geceyi kucaklayan ateşten ve ateşi sarmalayan roman çocuklarından öğrendim. Ateşle birlikte yanmayı, özgürlük ve aşk uğruna. Beni motive eden bu düşünce oldu. Bir de çocukluğumdan beri romanların içinde yaşadım. İlk köye geldiğimiz zaman Hacısürev'de kaldık. Ve daha sonraki yıllarda da arkadaşlarım, yoldaşlarım oldu. Ve onları anlatmaya bu düşüncelerle karar verdim. Ahmet Haşim özellikle romanların doğayla bütünleşmesini şöyle anlatmış bundan 100 yıl önce. Çingene insan doğasına en yakın kalan güzel bir cinsidir. Zannedilir ki bu tunç yüzlü ve fağfur dişli kır sakinleri insan suretinde biçim değiştirmiş bir takım yeşil ağaçlardır. Çingene bizzat bahardır.
Evet, çok güzel söyledin. Bu arada filmin afişlerini de gösteriyoruz. Meda Manuş insanım, yani ben de insanım diyor. Peki şimdi çok onur verici bir şey. Hakikaten çok güzel bir çalışma. Ben daha evvelden izlemiştim ve bu sefer nasip oldu böyle bir programda göstermek. Şimdi kısaca hani bilmek isteyenler olabilir, bilenler biliyordur ama bize romanların kısa bir tarihini, nasıl geçişleri, göç yolları ve onların tekrardan mecburi olarak hayata geçiş, yerel hayata geçişlerinden biraz bahseder misin?
Tabii. Şimdi gerçek anlamda bir dünya vatandaşı romanlar. Çünkü dünyanın dört bucağında yaşıyorlar. Ve bunların üç aşağı beş yukarı anlaşabildikleri bir dilleri var. Romanes dili. Fakat ne yazık ki yazılı bir tarihleri yok. Belgeleri yok. O yüzden biz bunu başka kayıtlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Örneğin Taberi'de geçen bir kayıtta Çingenelerin Hazreti Nuh'un oğlu Yasef'in soyundan geldiği ve ana yurtlarının Sint ve Hint havzası olduğu yazılmaktadır. Ayrıca Firdevsi'nin Şehnamesi'ne göre milattan sonra 420 yılında Hindistan Karaçi'den vatanlarını terk etmek zorunda kalan 12 bin kişilik Luri halkının Çingenelerin ataları olduğunu öğreniyoruz. Onları yerleşik hayata zorlayan Hindistan yönetimi ve daha sonra İran yönetiminden kaçarak bir kolu Filistin üzerinden Mısır'a, öbür kolu da Hazar Denizi'ni takip ederek oradan Karadeniz'in kuzeyinden Romanya'ya ulaşıyorlar. Uzun bir müddet Mısır'da kalan Romanlar Avrupa'ya geçtikleri zaman onları Cipsi, Mısırlı deniliyor. Ve halen bu gerçekten hala yanlış bir tanımlama. Çünkü romanların kökeni Mısır'a değil, Hindistan'ın kuzey bölgesi, Karaçi ve Pencap bölgelerine, oradan dağılıyorlar dünyanın dört bir yanına. Ayrıca romanların Anadolu'ya gelişleri Türklerden çok daha önceye rastlıyor. Yani mesela yine kayıtlara baktığımızda 9. ve 10. yüzyıllarda İstanbul ve Edirne'de yaşadıklarını Bizans kayıtlarından öğreniyoruz. Osmanlı döneminde Fatih ve Kanuni zamanında Kıptıyani Rumi Velayeti adıyla Rize'de bir sancak altında toplamaya çalışıyorlar. Çünkü göçebe bir hayat sürdükleri için onlardan işte cizye, vergi alabilmek için böyle uygulamalar yapıyorlar ve biz Vize'de bir sancak etrafında topluyorlar. İstanbul'da ilk yerleşim yerleri Hacısürev. İstanbul'un fethinden sonra işte Ayvansaray, Sulukule, Sultan, Selamsız gibi mahallelere yerleşiyorlar. Ayrıca din olarak Müslüman ve gayrimüslimlerden oluşuyor. Fakat tıpkı Osmanlılar gibi Cumhuriyet rejimi de bunları Kıpti olarak adlandırıyor. Hatta ben inceleme sırasında, belgesel çekimi sırasında gördüm. 1956 yılına kadar nüfus cüzdanlarında din hanesinde Kıpti yazıyor. 1956'dan sonra bu durum değişiyor. Şimdi romanların temel bir özelliği, çok ünlü bir atasözleri var. Benim de çok sevdiğim bir atasözü, roman atasözü. Evde oturan çürür diyor. Ve bu atasözünde olduğu gibi romanlar yüzlerce yıl doğayla iç içe ve yollarda göçebe bir yaşam sürmüşler. Osmanlı eğlence hayatında çengi, hanende, sazende olarak görev almışlar, yer almışlar. Ayrıca bunların geleneksel meslekleri demircilik, kalaycılık, sepetçilik, elekçilik, seyislik, şifacılık, falcılık, ayı oynatıcılığı, bohçacılık, dilencilik ve müzisyenlik olarak sayılabilir. Ayrıca Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılan romanlar, mesela işte Diyarbakır'a gittiğiniz zaman orada donlara rastlıyorsunuz. Onlara Kürtçe, Karaçi ya da Mırtıp da deniliyor. Bir kısmı Kürtçe konuşuyor bu insanların, Karaçilerin. Hatta onlarla ilgili işte aşağılamaları da var. Kürtçe'de işte kız Karaçi adam gelin olmaz. Yani Karaçi kızından, Çingene kızından gelin olmaz gibi aşağılayıcı şeyler, ifadeler var. Biraz yukarıya gittiğimiz zaman Ermeni olduklarını görüyoruz. Lomlar, Ermeniler ve Bala olarak adlandırılıyor. O bölgede Poşa olarak adlandırılıyor. Şeye geldiğimiz zaman, İç Anadolu'ya geldiğimiz zaman Abdalları görüyoruz. İşte en çok bilinen Abdallardan Neşet Ertaş'ı biliyoruz. Yani bunlar köylerde işte çengilik yaparak, saz çalarak ya da işte davul zurna çalarak eğlence hayatına yer alıyorlar. Ve Osmanlı bunlar, yani Çingene isminin kökenine gidersek, Osmanlı bütün bu yoksul insanların tamamına, yani abdalına, balasına, domuna, lomuna, romanına, şoparına, hepsine toptan Çingane, yani fakir ismini veriyor. Farsça'da da çeng, çengi, yani çeng çalan, çalgı çalan insan anlamında çenkane ismi bütün dünyaya yayılıyor ve dünyanın her yerinde romanlar bu isimle biliniyorlar.
Evet, bu kısa tarih, tabii tarih çok daha uzun, bölgelere göre ve dünya, Avrupa'nın ve dünyanın diğer yerlerine göre. Şimdi Kadir Bey de, Kadir Dadan da Erde Kıdrelles Kutlama Komitesi'nden, onlar da bu akşam ve yarın Erdik'te büyük bir kutlama yapacaklar. Sana selamlarını yolluyorlar.
Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de ayağımın tozuyla Kakava şenliklerinden buraya geldim. Edirne'deyim şu anda. Çok büyük, çok güzel bir şenlik.
Evet. Aynı zamanda Salih Tuna da belki tanıyorsundur. Paylaştıklarınız ne kadar değerli bilgiler. Teşekkürler, minnettarım diyorlar. Şimdi tabii mesele biraz da bizim yeşil bakış açısı, ekolojik bakış açısıyla birazdan konuya girelim. Ekoloji ve doğa bağlamında. Bizim tabii akademik dille biz bu endüstrileşmeden bahsediyoruz. Biz bir işte modernizmden bahsediyoruz. Ve bu modernizm yaşamından artık insanlar yoruldu. Şehirlerden kaçmaya çalışıyorlar. Yani bizler esasında, örneğin ben kaçtım da başkaları da kaçmak istiyor. bu arada tabii, ama romanların hayatına baktığın zaman onların hayatı esasında daha yani modernizmin yanında, büyük binaların yanında büyük binaları görüyorlar. Bu konularda ne diyorlar? Yani bir de işte dünyanın onlar da kirlendiğini, yeşilin yok olduğunu farkındalar mı? Yani çünkü insanlar onların özlemini, onların hayatını özlüyorlar. Yani o yaşam şekillerini özlüyorlar. Ama onlar da bir yaşam mücadelesi veriyorlar. şehirlerin kenarlarından atılmakla karşı karşıyalar ya da tarihlerinin en eski evleri yok ediliyor. Ama bu çelişkileri nasıl değerlendiriyorlar? Sen de nasıl değerlendiriyorsun? İstersen bu konuda biraz bize ekoloji ve doğa bağlamında bir şeyler söylersen.
Evet, şimdi şöyle yani tuzu kuru diyeyim insanlara baktığımız zaman herkes ya işte benim çingene ruhum var, ben de çingene gibi olmak istiyorum filan diyorlar. Ama ya kardeşim gel şu barakalarda ya da ne bileyim işte peşka dedikleri küçük sobalarla ısınan naylon çadırların altında bir akşam geçir, bir saat geçir desem hiç kimse o ruhtan eser kalmaz. Yani şimdi bu insanların yaşantılarına baktığımız zaman çingeneler tıpkı Kızılderililer ve aborjinler gibi doğanın çocukları. Ve binlerce yıldır doğayla iç içe bir yaşam sürüyorlar. Ve hala doğayla ilgili ne varsa onları görüyorsunuz. Örneğin işte Yıldız Dağları'nda, Trakya'da mantar zamanı olur. Bu bölgede bolet mantarı olur, işte kuzu kulağı olur, ondan sonra ne bileyim işte padişah mantarı olur. Bu mantarların toplanmasına bir bakıyorsun, yüzlerce çadır ıstıranca ormanlarının kenarına kurulmuş ve bu insanlar sabahın dördünde beşinde kalkıp ormana mantar toplamaya gidiyorlar. Ya da işte güneydeki domlara bakıyorsunuz, işte yukarıda Sivas'ta, Erzincan'da, ne bileyim işte Konya'da işte patates, nohut toplanması gerekiyor ya da Aydın'da incir toplanması gerekiyor. Mersin'de, Antalya'da portakal toplamak gerekiyor. Bunlar göç halinde çadırlarını kurup orada bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Şimdi dediğiniz gibi şimdi evet bu insanlar hayvanlarla iç içe yaşıyorlar. Hepsinin mesela mahalleler yok olurken en çok rahatsız oldukları şeyler şu. Ya diyor benim bu mahallem giderse benim ekmek, kapım, at arabam. Şimdi beni at arabamla birlikte kim kiracı olarak alır? Kimse almaz. Yani çünkü onların yaşantısında o araç, onlar bir araç. Nasıl hurda toplayıcıların elinde kotikaları, ekmek paraları için bir araçsa at arabaları da onların ayrılmaz bir parçası. Şimdi şeye baktığımız zaman hani parası olan insanlara baktığımız zaman mesela İngiltere'de bile, Amerika'da bile çok zengin romanlar karavanlarda yaşıyorlar, lüks karavanlarda yaşıyorlar. Yani yine böyle yani büyük binalarda yaşamıyorlar. İşte Sulu Kule yok edildi, binalara tıkılmaya, Tokyo'nun binalarına tıkılmaya çalışıldı. İnsanların hiçbirisi durmadı orada. Yani şimdi doğanın kirlenmesinin en önemli nedeni kapitalistlerin kar hırsı sonucu çarpık sanayileşmesi ve endüstrileşmenin akıl almaz bir hızla büyümesi. Şimdi bu yüzden verimli tarım toprakları ve nehirlerimiz ne yazık ki kimyasal atıklarla zehirlendi. Biz bunu Trakya'da çok yakın yani yakından görüyoruz. Yani Yıldız Dağları'ndan, Vize'den tertemiz bir su olarak doğan ve içinde yıkandığımız Ergene Nehri işte Kapaklı'ya geldiği zaman, Çerkezköy'e geldiği zaman dördüncü sınıf bir atığa zehirli kimyasalların olduğu bir şeye dönüşüyor. Zehir yatağına dönüşüyor ve bu bütün ovayı Meriç'e kadar kaplıyor. Şimdi bütün verimli topraklarımız ve nehirlerimiz zehirlenirken insanlar mesela romanlar eskiden Ergene Nehri'nde yıkanıyorlardı. Bu bir gelenekti. Nasıl mesela yarın sabahleyin biz burada Tunca Nehri'nde nehre gireceğiz. Bu 5000 yıllık bir gelenek. Yani Ganj'da olduğu gibi Nil Nehri'nde olduğu gibi bir arınma kültü. Bu kültürü yaşatamıyor bu insanlar. Mesela düğünlerden sonra gelinler ya da işte damatlar suya girerlerdi. o kimyasal atıklardan dolayı artık girilecek bir su kalmadı. Yani dünyanın kirlenmesi doğayla iç içe yaşayan romanları tam kalbinden vuruyor ne yazık ki. Yani sanayileşmenin büyümesiyle geleneksel meslekleri olan demircilik, kalaycılık, sepetçilik, elekçilik, bohçacılık, şifacılık tamamen tarihe karışmış durumda. Yani bu artık bugünkü duruma geldiğimiz zaman romanlar sadece sanayinin ve tüketim toplumunun artıklarını toplayarak geçinmeye çalışıyorlar. Yani son yapılar, düzenlemeler, geri dönüşümü de tekellerin eline almaya çalışıyor ve rant çevrelerinin baskılarıyla romanların son ekmek kapıları da kapanmaya başlıyor. Yani böyle bir şey var. Son işte günde 30-40 lira ile evine ekmek götürmeye çalışan bu insanlar nasıl geçinecek peki? Hani onların deyimiyle evde çocuklar taş mı yiyecek?
Evet, çok güzel söyledin. Tabii önemli olan bu şey çok daha önemli bir şey. Bu arada bir Salih Bey şey diyor, kontrolsüz açılan su kuyularından da bahsedebiliriz. Suyumuz azalıyor diyor. Doğrudur. Su herkes için çok önemli. Hayat, hayatı, insan hayatı suya bağlı. Susuz hiçbir şey olmuyor. Dediğiniz gibi peki bu Suluk Kule nasıl? Suluk Kule ile ilgili resimleri gördük. Rezi yayınladı resimleri. Sonradan ne oldu? Kısaca ondan da bahseder misin? Yani evler verildi ama galiba yerleşemediler. Uyuşmadı. Biraz evvel söylediğin gibi yani kültürlerine, yaşam tarzlarına uymadı duyuyoruz. Sen ne diyorsun? Nasıl gelişti sonradan?
Evet. Şimdi Salih Bey'in bu suyla ilgili sorusuna bir kısa bir yanıt vermek istiyorum. Şöyle ne yazık ki fabrikalar atıklarını yeraltı sularına basıyorlar. Ve bizim içme sularımız zehirleniyor. Yani böyle bir tehlike var. Hani suyun, yani çok fazla su tükettikleri gibi, çünkü Avrupa'da yasaklanan boya fabrikaları bütün bu bölgeye organize sanayilere kurulmuş. Böyle bir ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani hepimiz yeraltı sularında içtiğimiz suların artık şeyi, o zehirli kimyasal atıklar yeraltı sularımıza da karışmış durumda. Şimdi bu Suluk Kule sorununa gelirsek, kapitalizmin rant sağlama ve daha fazla kar hırsı yüzünden başta İstanbul olmak üzere bütün büyük şehirlerdeki roman mahalleleri ne yazık ki birer birer yok oldular ve olmaya devam ediyorlar. Kentsel dönüşüm iktidar yandaşlarını daha fazla zengin ederken romanlar evlerinden, yurtlarından uzaklara sürgün yaşamak zorunda kaldılar. Ama biraz önce sizin de değindiğiniz gibi bu sürgün, yani o yaşam kültürü, yaşam tarzı onlara uymadığı için o Toki'nin işte daracık evlerinde bu insanlar yaşayamadılar. Ayrıca Kayabaşı'ndan İstanbul'a gitmek çok uzun bir mesafe ve iş yok. Yani iş bulabilmek için, ne bileyim, bir lokantada garsonluk yapmak ya da çalgı çalabilmek için bu insanın şehir merkezine yakın bir yerde olması lazım. O yüzden ne yaptı bu insanlar da işte Beyoğlu'nda, Kuştepe'de, Hacısrev'de akrabalarının ya da tanıdıklarının yanına kiracı olarak yerleşmek zorunda kaldılar. Evlerini, yurtlarını kaybettiler. Bir süre sonra da zaten ellerinde, avuçlarında yok pahasına sattıkları o Toki evlerinin paraları da bitti ve sefil, perişan bir duruma düştüler. Yani bu sadece Suluk Kule ile olmadı. İşte Selamsız yok edildi, Küçük Bakkal Köy'de oldu, yerine büyük sanayi siteleri geldiler. Bir de şöyle bir şeyi görüyoruz. Yani bizim belgeselimizde karşılaştığımız insanların çoğu İstanbul'dan Trakya'ya göç etmek zorunda kalan insanlar. Çünkü orada evleri yıkılmış ve Trakya'da çadırlara ya da böyle barakalara sığınmışlar. İşte ben de bu Megamanuş Sinon, ben de insanım belgeselinde bütün bu gerçekleri olanca çıplaklığıyla göstermeye çalıştım. Yani izlemeyen arkadaşlar YouTube'dan da bunu açıp izleyebilirler.
Evet, peki bu şey gerçekleri gösteriyorsun. Bir soru da şöyle, yani biraz hidrelezden bahsedelim esasında. Yani biz tabii şu anda dediğim gibi programın başında bir sürü belediye sırf bu konuyu şenlik olarak gösteriyor ama esasında mesele şenlik ötesinde bir ritüel, bir ruh, yeni bir ruh yenilenmesi, bir başka şeye geçiş, boyuta geçiş. Bunu şey çok güzel anlatıyor. Elderless filminde, yani Çingeneler zamanında. Yani sen de biraz İdrelez'in bu anlamından biraz daha fazla bahseder misin? Biraz söyledin ama yani onlar için önemli ve bu zaten topluma yanılmış, yayılmış bir vaziyette. Herkes sonuçta yani bunu kabul etmiş durumda yani ve kabul ediyorlar ama belirttiğin gibi yaşaması zor bir hayat. Ama bunu sen ruhen biraz anlatır mısın, yani bunun nasıl olacağını bu akşam?
Hıdır Ellez'e gelmeden önce önemli bir saptamada bulunmak istiyorum. Yani şimdi romanlar yapı olarak barışçıl insanlar ve savaş karşıtı insanlar. Biliyorsun birlikte bir savaş karşıtı mücadele yürüttük ve hala bu çalışmaların ucundan kıyısından yer almaya çalışıyoruz. Bu önemli bir şey. Şimdi romanlara baktığımız zaman romanlar tarihin ilk çağlarından beri hep barışçı olmuşlar ve Hıdır Ellez bu barış kültürünün bir parçası ve 5000 yıllık bir geleneğe sahip. Şimdi Yaşar Kemal de tıpkı Ahmet Haşim gibi romanları insan soyunun en saf ve en yalın hali olarak tanımlıyor. Bu çok önemli bir şey. Biz insanlığı gacolar ve romanlar olarak kabaca ikiye ayırabiliriz. Niye böyle bir ayrım yapıyoruz? Şundan dolayı, ilkel komünel toplumlardan bu yana biliyoruz bizim de içinde olduğumuz gacolar toprak ve mülkiyet hırsıyla kardeşini bile öldürmekten çekinmedi. Ve gacoların tarihi aynı zamanda savaşların, zulümlerin, kıyımların da tarihi. Oysa romanların tarihine baktığımız zaman romanların hiç kimseyle toprak kavgası yapmadıklarını görüyoruz. Ve hiçbir savaşa katılmamışlar. Yani insanların sadece sözlü tartışmalarla, argo küfürlerle yaptığı ağız dalaşına işte Çingene kavgası diye aşağılıyorlar. İşte Türk Dil Kurumu deyimler sözlüğünde. Yani demek ki bunların bütün kavgaları ağız dalaşından öte gitmemiş bugüne kadar. Şimdi farklı kültürleri, tahakkümleri altına almaya çalışmadılar bugüne kadar. Bu çok önemli bir şey. Dışlanmalarına, işte buçuk denmesine ya da yok sayılmasına ya da katliamlara uğramalarına rağmen ben de insanım diyerek sadece kendilerini savundu bu insanlar bugüne kadar. Ve insan anlamına gelen roman adını benimsediler. Şimdi binlerce yıllık mülkiyet ilişkilerinden ve yerleşik yaşam biçimlerinden uzak doğanın içinde yaşarken daha iyi bir dünya, daha güzel umutlarla çıktığı yollarda dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Bunları biraz önce size bahsettiniz. İşte Kalderalar, Gitanolar, Manuşlar tarih boyunca büyük zulümlere uğradılar. İşte 80 yıl önce faşist Himmler tarafından yürütülen katliamda yarım milyon Çingene öldürüldü. Savaş sonrasında biliyorsunuz bir insan hakları mahkemesi Nazi savaş suçluları yargılaması mahkemesi açıldı. Fakat bunu birçok insan bilmez. Burada belirtmek istiyorum. 60 yıl önce, çok uzak değil, 60 yıl önce kurulan savaş suçları mahkemesinde sadece Yahudi soykırımı ele alındı ve yarım milyon Çingene'nin soykırımı modern dünyanın vicdanı tarafından görmezden gelindi. Ve hiçbir Nazi Yahudi Çingene'leri katlettiği için yargılanmadı, ceza almadı. Ama işte tarih sahnesine çıkmayı defalarca yeniden küllerinden doğmayı başardılar. İşte bu noktada Hıdrellez kültü gerçekten çok önemli. Çünkü Hıdrellez baharın yeniden doğuşunu, insanlığın yeniden doğuşunu simgeleyen bir şey. Yani ateşte yanarak, işte Hıdrellez'de suda arınarak yeniden insanlar baharı karşılıyorlar ve yeniden doğuyorlar. Şimdi kapı gıcırtısından oynayan, ne bileyim bulduğu her aleti müzik aletine çeviren, dansı, eğlenceyi seven, neşe dolu kültürleriyle yüzlerce yıldır var olmayı başaran Romanlar bugün de Hıdrellez kültürünü devam ediyorlar. Bazıları yani bu kültürü İslamiyet'e, ama bu İslamiyet öncesi binlerce yıllık, 5000 yıllık bir kültür. Şimdi insanlığı meydana getiren kabaca dört ana unsur, ateş, su, hava ve toprağın uyanışı diyebiliriz Hıdrellez'e. Yani işte karadaki yoksulların dostu, dertlilerin dermanı Hızır'la işte denizdeki denizcilerin kurtarıcısı İlyas'ın, yani yeşilin ve mavinin buluştuğu, gül ağacına dileklerin yazıldığı, işte tıpkı Hintlilerin Ganj'da, Mısırlıların Nil'de arınması gibi Meriç'te, Tunca'da insanların arınmaya çalıştığı bir kültür. Ve bütün bu ritüeller binlerce yıl öncesinin kadim doğaya tapınmanın izlerini taşıyor. İşte Romanlar da işte doğayı, hayvanları, ailesini seven, aile içi dayanışması çok güçlü olan insanlar. Aynı zamanda ateş, biliyorsunuz, bilginin kaynağı. İnsanların ateşi bulmasıyla birlikte bilgi ve kültür gelişiyor bütün dünyada. İşte Hıdrellez'den, ateşten atlayarak günahlarımızdan arınıyoruz.
Çok güzel özetledin. Ya tabii maalesef vakitimiz gittikçe daralıyor sevgili Seyit. Şimdi biraz da romanların hani örgütlenmesinden, benim bildiğim kadarıyla bazı romanlar belediye meclisine giriyorlar. Bazı şimdi millet meclisinde de temsilcileri var galiba. Hı hı. Bir roman örgütleri var, dernekler var. Bu dernekler gittikçe Türkiye çapında ve hatta dünya çapında örgütleniyorlar. Bu konuda sen bir şeyler söyle. Bir de misafirimiz var galiba.
Evet, misafirimiz var. Ben ona da söz vermek istiyorum. Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Dünya Roman Federasyonları Parlamentosu Eş Başkanı Hilmi Keskin arkadaş yanımda. Özellikle romanların örgütlenmesiyle ilgili o anlatırsa çok daha iyi olur. Yani istersen Hilmi abi sana söz vereyim. Şuradan gelebilir misin? Çünkü içinde yaşayan, o örgütlenmenin bizzat içinde olan bir dostumuz, arkadaşımız. Şuraya otur benim yerime. Şöyle buyur.
Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba efendim.
Çok güzel. Ben az çok da bir takip ettim hem Romanya'da hem Bulgaristan'da. Yunanistan'da da benim arkadaşlarım var bu konuyla, yani Romanların siyasi mücadeleleriyle ilgilenen, Avrupa çapındaki ve dünya çapındaki örgütlenmelerinden bahsedebilir misiniz kısaca? Çünkü vaktimiz fazla yok ama bütün dinleyiciler için enteresan olacağını düşünüyorum.
Merhaba, ben Hilmi Keskin, Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım aynı zamanda. Doğuş Partisi romanlardan, donlardan ve abdallardan genellikle oluşan bir partidir. Bunun yanında yeni bir oluşum yaptık. Bulgaristan'da Dünya Roman Parlamentosu'nu kurduk. Dünya Roman Parlamentosu'nda eş başkanıyım şu an. Türkiye'yi orada temsil edeceğim şahsen. Bunun yanında tabii ki Avrupa ve Balkan Roman Dernekler Federasyon Başkanlığı yapıyorum. Şimdi sizin dediğiniz gibi romanlar dünyada şu anda çok güzel örgütlenme yapılıyor. Hatta şu anda Brüksel'de Roman Parlamentosu vardır. Brüksel romanları tanıdı. Efendim mesela romanlar şu anda Avrupa'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere, Amerika. Buralarda çok güzel bir örgütlenme yaptılar. Herkes, bütün romanların hepsi şu anda bir dernek başkanı, federasyon başkanı, konfederasyon başkanlığı yapılıyor. Türkiye'deki roman kardeşlerimizin de efendime söyleyeyim çok güzel bir örgütlenmeleri var. Dernekler var, federasyonlar var, konfederasyonlar var. Hatta milletvekilimiz Özcan Kurtçu var. Bir de Cemal Bekle var. İki tane milletvekilimiz var şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özcan Kurtçu'yla, Özcan Kurtçu kardeşim sayılır. Kendisiyle çok iyi bir şeyimiz var, diyalogumuz var. Kendisi de romanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat tek başına yetmiyor. Yani yaklaşık Türkiye'de 8,5-9 milyon insan roman yaşıyor. Bu 9,5-9 milyon romana tek bir milletvekili yetmiyor. Diğer milletvekilimiz de Cemal Bekle de evet doğrudur. Ama fakat o da yetmiyor yani. Bizler artık Türkiye Cumhuriyeti'nin madem ki birinci sınıf vatandaşlarıyız, bizler de artık romanları temsil etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha çok vekillerin yapılmasını ve orada romanları temsil etmesini istiyoruz.
Çok güzel. Ben size biraz şaka olsun bir soru sorayım. Şimdi Bulgaristan'daki romanlar ve Romanya'daki romanlar vizesiz Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya gidiyorlar. Siz onları kıskanıyor musunuz? Şaka sorar mı?
Yok, biz onları kıskanmıyoruz. Şunu da söyleyebilirim ben sizlere. İnanın ki dünyada diyebilirim en rahat ve en güzel, en lüks hayatı yaşayan ve hiç kimsenin dokunmadığı, yani hiçbir kimsenin dışlanmadığı bir ülkede Türkiye'dir.
Yani oralarda baskı daha fazla.
Oralarda baskılar romanlar üzerinden daha fazla. Örneğin söyleyeyim ben size, Romanya. Romanya'da çok fazla. Bulgaristan'da çok fazla. Yani burada yaşayan romanlar, Türkiye'deki yaşayan romanlarla bir araya gelemezler. Yani yaşam şeklinde gelemezler. Biz Türkiye'deki yaşayan romanlar hepsi yerleşik yerlerde yaşıyorlar. Yani herkes evi, barkı, yurdu var. Ama fakat oradaki romanlar kesinlikle böyle bir şey yok. Dışlanıyorlar. Bazı efendime söyleyeyim aşırı sağcılar karşısında dışlanıyorlar, darp ediliyorlar, yağma ediliyorlar, evleri yıkılıyor. İşte örneğin Ukrayna. Ukrayna'da mesela Ukrayna romanları var. Bugün Ukrayna'da yaşayan romanlar kardeşlerimiz Ukrayna için elini taşın altına koyuyorlar. Onların vatanı orası çünkü. Yani gerekirse cepheye gidiyorlar. Ülkeler için ölüyorlar. Ama fakat orada yaşayan bazı sağ görüşlü şeyler var. Efendime söyleyeyim, oliganlar var. Bunlar Naziler diyelim daha doğrusu. Bunlar oradaki romanlara çok zulüm ediyorlar. Evlerini yıkıyorlar, barakalarını yıkıyorlar, çadırlarını yıkıyorlar, insanlara işkence yapıyorlar, insanları alıyorlar, ağaçlara bağlıyorlar. Yani bizim Türkiye'de böyle bir şey yok. Ve olamaz da zaten. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti romanları birinci sınıf insan olarak nitelendirmiştir. Ha, Türkiye burada şunu söyleyebilirim. Türkiye burada dışarıdan gelen göçmenlere karşı yapmış olduğu harcamaları Türkiye'deki yaşayan kendi halkına yapmış olsa inanın ki Türkiye'de hiçbir Roman kardeşimiz veyahut da fakir fukara kardeşimiz böyle sefil ziyan içinde yaşamaz.
Peki, iyi niyetleriniz için çok teşekkürler İlmi Bey. Şimdi tekrardan biraz Seyit'i alsak ve bitiriyoruz çünkü programı da. Size tamam, çok olur. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Teşekkür ederiz diyoruz. Şimdi Seyit, program bitmek üzere. Çünkü arkadaşımız da birkaç şey okuyayım. Ali Uyar diyor ki romanlara mikrofonları açan Kamet TV'ye teşekkür ederiz diyor. Salih Bey de Kakaba Şenlikler'in renk katan hayali ve fakat kuvvetle inandıkları Baba Fingo hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Bir de Erdek'ten gene Mualla Hanım diyor ki Erdek'te romanlarla komşuyum, çocuklarını da okuttum. Mevsimlik iş zamanı çocuklar okula gelmiyor. Senin dediğin gibi mevsimlik iş esnasında kardeşlerine bakıyorlar. Onun için sigortalı ve süreli işlerde çalışmalılar. Sadece onları seçim zamanında hatırlıyoruz demiş. Bu yorumlarını toptan yap. Çünkü programımızı tamam. Birazdan tamam. Bitireceğiz.
Evet, şimdi önce bu Baba Fingo şeyine geleyim. Rivayete göre işte Musa şeyden ayrılırken Nil'den ayrılırken biliyorsunuz dini kitaplarda da yazıyor, Tevrat'ta, Kur'an'da da yazıyor. Deniz ikiye ayrılır ve Firavun o suyun altında kalır. Şimdi su kültü içerisinde orada yaşayan insanlar da kurtarıcının, Firavun'un bir kurtarıcı olduğu, tanrı olduğu düşüncesiyle yeniden o sudan döneceğine, bizim Mehdi inancı gibi yeniden doğacağına inanırlar. Ve suya girerken işte Baba Fingo gelecek gibi bir şey söylerler. Çok eski bir inanış bu. Ama su kültüyle, doğa kültüyle bağlantılı bir inanış. Şimdi elbette romanların ne yazık ki romanlar mevsimlik ya da sigortasız işlerde çalışıyorlar. Yani sigortalı ve güvenceli işlerde çalışamıyorlar. Bunda hem eğitim yetersizliğinin önemli bir rolü var, hem de küçük yaşta suçla tanışmak zorunda kaldıkları için bu insanlar fabrikalar tarafından işe alınmıyorlar. Ya biz bu ayrımcılığın son bulmasını temenni ediyorum. Umarım burada çadırlarda ve barakalarda yaşamak zorunda kalan, evleri yıkılan romanların hayatı biraz daha düzelsin. Bunda işte bu örgütlü mücadelenin çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bize bu imkanı sağladığınız için Mukavemet TV'ye ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun.
Sağ olun. Çok her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Bir defa daha bunun ne kadar önemli olduğunu hem yaşam mücadelesinin hem de Hidrelez'in dinlemiş olduk çok değişik ufuklarla. İleride tekrar görüşmek üzere diyorum Seyit. Çok teşekkür ediyoruz biz de.
Ben
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.
Sağ olun.
Kıdır Erdiyesi'nin herkesin kutlu olsun.
Evet, bu akşam muhakkak dileklerinizi gül ağacına herkes eksin ve bağlasın, pardon. Bizim de şansımıza bir sarı gülümüz var, çok güzel. Esasında bir vazo koymak istiyordum ama şımarıklık olacak diye yapmadım. Yani öyle bir şansımız da var, yani gül ağacımız bahçemizde çok güzel bir şekilde var.
Gül
çok
ağacı güzel. Bulamayanlar suya bıraksınlar dileklerini.
Öyle
su
mi?
Da şifadır. Tamam. Evet.
Oldu. Peki, tamam.
Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Thank you.